Ayrım 4.
Peki nasıl oldu bu iş? Ben namusumu yitirdim, iffetsiz, kötü bir kadın oldum da öyle. Bunların sizin kitaplarınızda da yazdığını biliyorum ben Veracığım. Dünyada güzel yaşayanlar, namussuzlar ve kötülerdir der sizin kitaplarınızda da değil mi? Doğru bu Veracığım. Bizi alalım. Şimdi babanın da parası var, tabii yine benim sayemde. Benim de param var, hatta belki onunkinden bile çok. Kendim kazandım. Yaşlılığımda yiyeceğim iki lokma ekmeğin akçasını yedekledim. Öte yandan baban olacak hödük de bana saygı göstermeye başladı. Şimdi benim çaldığım telde oynar. Oysa eskiden böyle miydi? Beni durmadan evden kovar, iter, kakar, söver, sayardı. Peki niye böyle yapardı? Hiçbir neden yoktu böyle davranması için. Şunun için ki Veroçka, ben o sıralar kötülük nedir bilmezdim, dürüsttüm, namusluydum. Biliyorum sizin kitaplarınızda böyle yaşanmaz diyor. Böyle yaşanmayacağına göre de hayata yeni bir düzen vermek gerekir diyor. Madem öyle, madem şimdiki düzende yaşanmaz diye buyuruyorlar, neden kendileri yeni, yaşanası bir düzen kurmuyorlar peki? Kitaplarınızda nasıl yeni bir düzenden söz edildiğini de biliyorum ben Veracığım. İyi bir düzen olacak bu. Gel gelelim ne sen ne ben görebiliriz o iyi düzeni. Neden dersen halkımız insanı çileden çıkartacak kadar ahmak, bön. Bu halkla mı kurulacak o iyi düzen? Eski düzende eskisi gibi yaşayıp gideceğiz. Sen de böyle yaşa. Nasıl bir düzen bu eski düzen? Sizin kitaplarınızda yazdığı gibi tam. Uyanık ol, vermeden al, soy, yağmala. Ben bunları bir anne olarak seni gerçekten sevdiğim için. Maria Alekseyevna horlamaya başladı, başı koltuğun gerisine düştü. 2. Maria Alekseyevna tiyatroda neler konuşulduğunu biliyordu ama bu konuşmaların ucunun nereye varacağı konusunda şimdilik hiçbir fikri yoktu. Kızına sinirlendiği için kızgınlığından punçuna her zamankinden daha çok konyak koymuş ve horlamaya başlamıştı. Oysa aynı saatlerde Mihail Ivanovich Stroshnikov kentin en modern restoranlarından birinde o gece operada locayı ziyaret eden arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyordu. Masada dördüncü bir kişi daha vardı. Mihail Stroshnikov'un subay olan arkadaşıyla birlikte gelen bu kadın bir Fransızdı. Yemek sona ermek üzereydi. Monsieur Stroshnik, Tanrım bu nasıl mutluluk böyle? Fransız kadın yemekte üçüncü kezdir sesleniyordu kendisine. Monsieur Stroshnik, size böyle seslenebilirim değil mi? Böylese hem kulağa daha hoş geliyor hem de daha kolay. Doğrusu aranızda tek kadın olacağım hiç aklıma gelmemişti. En azından Adel'in de burada olacağını sanıyordum. Ne güzel olurdu şimdi o da burada olsaydı. Kendisini o kadar seyrek görüyorum ki. Ne yazık ki Adel'le şu anda kavgalı durumdayız. Subay bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. Sivil giyimli olan. İnanmayın ona Matmazel Julie dedi. Size gerçeği söylemekten Fransız metresini bir Rus'a değiştirdiğini öğrendiğinizde kendisine kızacağınızdan korkuyor. Subay, buraya niye geldik bilmem ki diye bir şeyler mırıldandı. Seri, niçin böyle konuşuyorsun? Unutma ki Jean rica etti gelmemizi. Öte yandan Monsieur Stroeschnik ile tanıştığıma çok sevindim ben. Ama Monsieur Stroeschnik doğrusu zevkinizi benimsediğimi söyleyemeyeceğim. Aslında Adele'i o locadaki Gürcü kadın yüzünden terk etmiş olsanız bir itirazım olamazdı. Ama bir Rus'u bir Fransız'a tercih etmek nasıl bir yaratık olduğunu tahmin edebiliyorum. Renksiz gözler, renksiz seyrek saçlar, renksiz anlamsız bir yüz. Düzeltiyorum, renksiz değil de sizin deyişinizle kaymak kan karışımı bir yüz. Kısacası yalnızca sizin şu eski moğolların ağızlarını alabilecekleri bir yemek. Jean, lütfen kül tablasını uzatır mısın? Güzelliğe baş kaldıran şu günahkarın başına kül serpelim. Julie, Julie, o kadar saçmaladın ki onun değil senin başına kül serpmek gerek. Şu senin Gürcü dediğin kız özbeöz Rus'tur. Alay ediyorsun. Özbeöz Rus'tur diyorum sana. Olamaz. Bizim güzel kızlarımızın da tıpkı sizde olduğu gibi tek bir tipte olduklarını sanıyorsan yanılıyorsun Julie'cim. Evet, sarışınlar sizde de çoktur. Ama biz Julie, bin bir ırkın karışımından oluşmuş bir milletiz. Bembeyaz saçlı Finlilerden tut da, Julie kendi kendine ha evet Finliler diye tekrarladı. İtalyanlardan da esmer olan kara gözlü, kara saçlı Moğol ve Tatarlara kadar, Jüli yine kendi kendine, ha tabii Moğollar biliyorum dedi. Bir sürü ulusun kanı karışmıştır bize. Senin şu nefret ettiğin sarışınlarımız yerel tiplerimizden biridir. Evet, belki en yaygın tiptir ama egemen tip değildir. Çok ilginç. Yalnız o kadın bir harika. Neden sahneye çıkmıyor? Aslında baylar, ben yalnızca gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Çok önemli bir sorun daha var burada. Ayaklar. Ayakları nasıl o kızın? Duyduğuma göre büyük ozanımız Karasen'in bütün Rusya'da 5 çift küçük ve zarif ayak bulunmaz diye bir sözü varmış. Jüli, hangi yanlışını düzelteyim? Birincisi, o sözü söyleyen Karasen değil. İkincisi, Karasen diye söylediğin adın doğrusu Karamzin. Üçüncüsü, Karamzin bir şair değil, tarihçiydi. Dördüncüsü de Rus değil, Tatardı. Bu sonuncu söylediğim bizde tiplerin ne kadar çeşitli olduğunun bir kanıtıdır aynı zamanda. Ayak konusundaki o sözü söyleyen Puşkin'dir. Puşkin güçlü bir şairdi ama kendi dönemi için. Günümüzde şiirleri değerini büyük ölçüde yitirmiştir. Öte yandan yeri gelmişken söyleyeyim, Eskimoğullar Amerika'da yaşarlar. Bizim geyik kanı içen vahşilerimizin adı Samoyed'dir. Teşekkür ederim Serj. Karamzin tarihçi, Puşkin'i biliyorum. Eskimoğullar Amerika'da yaşarlar, Ruslar ise Samoyed. Doğrusu çok hoş. Söylenişi bile. Samoyed. Artık unutmam. Ben baylar baş başayken ya da kendi aramızdayken Serj'e bütün bunları bana anlatmasını söylüyorum. Çünkü bunları bilmek konuşma için yararlıdır. Öte yandan bilim benim büyük tutkumdur. Ben aslında Madame Stahl olmak için dünyaya gelmiş bir insanım. Neyse, bu başka bir konu. Gelelim bizim asıl sorunumuza. Ayakları nasıl? Mademoiselle Julie, yarın sizi ziyaret etmeme izin verirseniz kendisinin bir ayakkabısını size takdim etmekten şeref duyacağım. Getirin de ben de ayağımda bir deneyeyim. Bayağı meraklandım doğrusu. Storeshnikov sevinçten göklere uçuyordu. Nasıl sevinmesin? Kendisi Jean'ın kuyruğuna daha yeni takılmıştı, Jean da Serge'in kuyruğuna. Öte yandan Julie, Serge'in çevresindeki Fransız kadınları arasında en önde geleniydi. Doğrusu büyük, çok büyük bir şerefti bu kendisi için. Ayakları tatminkar diye onayladı Jean. Ama ben işten anlar biri olarak onun daha önemli yerlerine dikkat ettim. Göğüslerine. Zevkine konu olan kişi hakkında böylesine olumlu düşünceler ileri sürülmesinden cesaretlenen ve o ana kadar Julie'ye söylemeye bir türlü cesaret edemediği gönül okşayıcı sözleri söylemeye hazırlanan Serge, ''Göğüsleri çok güzel.'' dedi. Şimdi burada bir başka kadının göğüslerini övmek kutsallığa hakaret gibi olacak belki ama inanın göğüsleri büyüleyici. ''Ha ha ha, bu bay göğüslerim konusunda bir kompliman yapıyor galiba.'' Ben ne ikiyüzlü ne de sahtekarım Monsieur Storeshnik. Güzel olmayan yanlarımla kendim övünmediğim gibi başkalarının da bu konudaki övgülerine katlanamam. Çünkü Tanrı'ya şükür gerçekten övünebileceğim yanlarım eksik değil. Ama göğüslerim... Jean, siz göğüslerimi görmüştünüz. Hadi söyleyin gerçeği ona. Neden susuyorsunuz Jean? Monsieur Storeshnik, lütfen elinizi verin. Storeshnikov'un elini yakalayıp göğsüne koydu. Bunun bir insan bedeni olmadığını fark ediyorsunuz artık değil mi? Bir de şu tarafımı yoklayın. Bitmedi bu tarafımı da. Nasıl, anladınız mı şimdi? Takma göğüs kullanıyorum ben. Tıpkı elbise, etek, bluz giyer gibi. Aslında bu iki yüzlülüklere hiç gerek yok ve yaptığım şey hiç hoşuma gitmiyor. Ama ne yaparsınız? Sosyetede bu işlerin böyle olması benimsenmiş. Ama benim yaşadıklarımı yaşayan bir kadın. Hem de nasıl yaşayan Monsieur Storeshnik. Geçmiş yaşamıma göre şimdi bir azize sayılırım. Birden ağlamaya başladı. Göğüslerim, göğüslerim benim. Saflığım, tertemizliğim. Ah Tanrım, neden doğdum bilmem ki. Birden ayağa fırladı, masaya bir yumruk attı. Yalan söylüyorsunuz baylar. Hepiniz yalancısınız, aşağılık insanlarsınız. O kadın bunun metresi falan değil. Satın almak istiyor kızcağızı yalnızca. Başını nasıl sizden öteye çevirdiğini, yüzünü nasıl nefret ve öfke ateşlerinin kapladığını kendi gözlerimle gördüm. İğrenç bir şey bu yaptığınız. Sivil giyimli olan tembel tembel gerinerek, ''Evet Storeshnikov'' dedi, ''Övüngenin birisin sen. Kızla daha işi pişirmediğin halde bize ne hikayeler anlattın? Yok onunla birlikte yaşıyormuş, yok Adel'den sırf bu yüzden ayrılmış. Bizi iyice inandırabilmek için neler uydurdun?'' Doğrusu güzel uydurdun, kendinin bile görmediğin şeyleri güzel anlattın. Aslında senin açından fazla bir şey fark etmeyecek. Bir haftadır birlikte değilseniz bile bir hafta sonu birlikte olacaksınız. Ve hayal gücüne dayanarak anlattığın şeylerde hayal kırıklığına uğramayacaksın. Ben kızı tepeden tırnağa inceledim azizim. Memnun kalacaksın o yavrudan. Storeshnikov müthiş öfkelenmişti. Hayır Matmazel Julie, yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Size itiraz ettiğim için beni bağışlayın ama o kız benim metresimdir. Aramızdaki o ufak tatsızlık sevgililer arasındaki şu bilinen kıskançlık sahnelerinden biriydi. Birinci perde sırasında bir ara Matmazel Matilda'nın locasında oturduğumu görmüş, hepsi bu. Jean esniyerek, atıyorsun azizim, atıyorsun dedi. Attığım falan yok, bütün söylediklerim doğru. Madem öyle kanıtla. Ben pozitif düşünen bir insanım, kanıt olmadan hiçbir şeye inanmam. Nasıl bir kanıt gösterebilirim ki sana? Gördün mü nasıl gerilemeye başladın? Kendini ele veriyorsun dostum. Kanıt göstermeyi zor sanıyorsun değil mi? Pekala. Yarın yine burada toplanıp yemek yiyeceğiz. Matmazel Julie lütfedip yine Serge'le birlikte gelecek. Ben küçük Berta'mı getireceğim. Sen de onu getireceksin. Eğer getirebilirsen ben kaybettim demektir. Yemeğin parasını ben öderim. Ama eğer getiremezsen sürüden ayrı düştün demektir. Bir daha bizim aramıza giremezsin. Kordonu çekip garsonu çağırdı. Simon, yarın 6 kişilik esaslı bir masa hazırlayın. Hani Berta'yla düğün yemeğimizde olduğu gibi bir masa. Hani tam Noel ön günündeydi. İşte öyle bir masa ve yine aynı odada. O günü, o günkü ziyafeti hiç unutabilir miyim Monsieur? Emriniz yerine getirilecektir. Garson çıktı. Ah ne kadar alçak, iğrenç şeylermişsiniz meğer. Ben Paris'te tam 2 yıl sokak kadınlığı yaptım. 6 ay hırsızların yatağı olan bir handa yattım. Orada bile sizin kadar aşağılık 3 kişiyi bir arada görmedim. Tanrım, nasıl insanlarla berabermişim meğer ben. Bu ne büyük bir utanç böyle. Julie birden kendini yere attı, diz çöktü. Tanrım, ben zayıf bir kadınım. Açlığa dayanabilirim ama Paris kışın öyle soğuk oluyor ki. Soğuk onca dayanılmazken bana öyle baştan çıkarıcı şeyler vaat ediyorlardı ki. Yaşamak, sevmek istiyordum ben Tanrım. Yaşamak ve sevmek istemek günah mı? Neden böylesine ağır bir şekilde cezalandırıyorsun beni? Beni bu aşağılık insanların arasından, beni bu çirkeften kurtar Tanrım. Bana yeniden Paris'te sokak kadını olacak güç ver. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Başka hiçbir şeye layık değilim. Ama kurtar beni bu aşağılık, bu iğrenç insanlardan. Doğrulup kalktı ve subaya koştu. Serge, sen de mi onlar gibisin? Hayır hayır, sen iyisin. Subay uyuşuk uyuşuk iyi diye mırıldandı. Bütün bunlar iğrenç değil mi? İğrenç Julie. Ve sen susuyorsun, izin veriyorsun, onaylıyorsun, katılıyorsun. Gel tatlım, gel otur dizime. Bunları söylerken bir yandan da kadını okşuyordu. Julie hemen yatıştı. Böyle anlarda seni öyle seviyorum ki. Çok çok esaslı bir kadınsın. Ama neden benimle evlenmeye razı olmuyorsun? Ne çok yalvardım sana. Hadi peki de. Evlenmek? Boyunduruk yani. Kör inançların boyunduruğu. Asla. Bu aptal konuda tek söz söylemeni bile yasaklamıştım sana. Kızdırma beni canım. Canım, tatlı Serge'im. Engel ol ona. Köle gibi boyun eğer sana, sözünden çıkamaz. Kurtar kızcağızı. Sakin ol Julie. Bu dediğin olanaksız bir şey. O olmazsa başka birileri çıkar. Sonuç değişmez ki. Hatta şimdiden çıktı bile. Baksana Jean göz koymuş durumda kıza. Storeshnikov'un elinden almak istiyor. Unutma ki bu Jean'lardan binlerce var. Anası kızını pazarlamayı kafasına koydu mu, herkesten nasıl koruyacaksın o kızı artık? Biz Ruslarda bir söz vardır. Kafa vurarak duvar delinmez. Akıllı bir milletiz biz Julie. Ulusumuzun bu kafa duvar ilkesini benimsedikten sonra görüyorsun nasıl sakin, içi rahat yaşıyorum. Asla, sen kölesin. Fransız kadını ise özgürdür. Fransız kadını dövüşür. Yenik düşebilir sonunda belki ama dövüşür. Ben bu alçaklığa izin vermeyeceğim. Kimdir o kız, nerede oturuyor biliyor musun? Biliyorum. Hemen gidelim öyleyse. Uyaracağım kendisini. Gecenin birinde mi? Bu saatte yapılacak en iyi şey yatıp uyumaktır. Hadi gidelim. Hoşça kal Jean. Hoşça kal Storeshnikov. Yarınki yemeğinize Julie'nin de benim de gelmeyeceğimizi söylememe gerek yok sanırım. Görüyorsunuz nasıl sinirlendi Julie. Aslında baylar, bu olup bitenler benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ama tabii benim düşüncelerimi umursamazsınız siz. Hadi hoşça kalın. Jüli ile subay çıkınca sivil giyimli olan esneyip gerinerek, "Hay senin gibi Fransız'a mı?" dedi. "Ne cin tutmuş karı be bu. Evet, fazlasıyla albenili ama bu kadarı da fazla doğrusu. Güzel bir kadının kızıp köpürmesini izlemek hoş oluyor ama yine de böyle bir kadına ben değil 4 yıl 4 saat bile katlanamazdım. Eh Storeshnikov, doğaldır ki onun kaprisi yüzünden ziyafetimizi erteleyecek değiliz. Onların yerine Paul ile Matilda'yı getiririm ben. Ne dersin, kalkalım mı artık? Ben daha Berta'ya uğrayacağım, sonra da minik Loten'ime. Ah ne tatlı yaratıktır Loten, bir bilsen. 3. Aferin Veracığım, bak ağlamayınca ne güzel oluyorsun. Gözlerinde şiş falan yok. Anladın değil mi annenin sana hep gerçekleri söylediğini? Oysa sen annene karşı hep hırçınlaşıyorsun. Veroçka sıkıldığını anlatan bir hareket yaptı. Peki peki, kestim, konuşmuyorum. Yeter ki sen kızma. Dün senin odanda uyuyakalmışım. Belki ileri geri laflar da etmişimdir. Hiç kendimde değildim dün, sarhoştum da. Onun için gereksiz şeyler söylemiş olabilirim. Unut gitsin. Kulak asma sakın onlara, tamam mı? Veroçka gene eski Maria Alekseyevna'yı görüyordu karşısında. Dün bir ara hayvanca çizgilerin gerisinde insanca bir şeyler sezer gibi olmuştu. Ama bugün yine aynı hayvan vardı karşısında. Veroçka içinde yükselen iğrentiyi bastırmak için olanca gücünü harcıyordu ama boşuna. Eskiden annesinden yalnızca nefret ederdi. Dün artık nefret etmediğini, ona acımaya başladığını düşünmüştü. Oysa bugün yine aynı nefret vardı içinde, acımanınsa ağası bile yoktu. Kızının tuvaletini büyük bir özenle gözden geçiren Maria Alekseyevna, "Giyin Veracığım," dedi, "neredeyse gelir. Eğer bu işi kıvırabilirsen sana kocaman bir zümrüt küpe armağan edeceğim. Modeli biraz eski ama kuyumcuya verirsek güzel bir broş olur. 150 ruble karşılığı rehinde kaldı. Faiziyle 250 demektir bu ya, sen bakma su içinde 400 eder. Duyuyor musun, sana armağan edeceğim." Kapı çaldı, Storeshnikov geldi. Dün üzerine aldığı belanın altından nasıl kalkacağını bilemeyen Storeshnikov restorandan eve yürüye yürüye gelmiş ama eve geldiğinde rahatlamıştı. Çünkü bu kısa yürüyüş sırasında sorunun çözümünü bulmuştu ve Veroçkaların evine geldiği şu anda bayağı keyifliydi. Veroçka'nın sağlığını sordu. "Nasıl, iyiydi inşallah Vera Pavlovna?" "İyiyim." Buna sevindiğini söyledi. İnsan sağlığına çok dikkat etmeliymiş. Elbette dikkat etmeli, Maria Alekseyevna'ya göre gençliğine de. Hanımefendiyle aynı fikirdeydi. Mesela bugün hava çok güzeldi. Kent dışına kadar uzanıp biraz dolaşmak çok iyi olurdu. Hava bıçak gibi keskin, yollar güzeldi. Peki kimler bu gezintiye çıkmayı düşünüyordu? "Yalnız üçümüz. Siz, Maria Alekseyevna, Vera Pavlovna ve ben." Öyleyse Maria Alekseyevna dünden razı buna. Yalnız kendisi şimdi gidip kahveyle yanına bir şeyler hazırlayacak. Bu arada Veroçka da konuğa bir şarkıcık söyleyiversin. "Veracığım, bir şarkı söylersin değil mi?" Vera'nın itiraz etmesine olanak bırakmayan bir ton. "Söylerim." Veroçka piyanoya geçip Troika'yı söyledi. O sıralar daha yeni bir şarkıydı bu ve kapı ardından içeriği dinleyen Maria Alekseyevna'nın görüşüne göre de çok iyi bir şarkıydı. Ama Veroçka duraklar gibi oldu. Neden acaba? Besbelli yakışıklı subaya baka kaldı ve şarkıyı falan unuttu. Ah, yaman kızdır şu Verka cadısı. Bir şeyi gönülden istemeye görsün. Az sonra büsbütün duruyor Veroçka. Eh, bu da tamam. Maria Alekseyevna tam da böyle tembihlemişti. Biraz çal, söyle, sonra kes ve konuşmaya başla. İşte Veroçka da konuşuyor. Ama gel de kızma, Fransızca konuşuyor. Ah eşek kafam benim, Fransızca mıransızca yok. Yalnız Rusça konuşacaksın demeyi nasıl da unuttum. Ama Vera çok sakin konuşurken, işte hatta gülümsedi bile. Eh, demek ki ters bir durum yok. İyi, iyi. Peki ama herifin gözleri niye öyle ayrıldı? Aman, bu oğlan oldum olası ahmağın tekidir. Gözlerini belertmekten başka bir şeyden anlamaz. Neyse, böylesi daha iyi, bize de böylesi lazım. İşte elini uzattı oğlana. Aferin kız Verka, bravo doğrusu. Monsieur Storeshnikov, sizinle ciddi konuşmak zorundayım. Dün opera için bize bir loca bileti sağlamanız beni arkadaşlarınıza metresiniz gibi göstermek içindi. Bunun şerefsizce bir şey olduğunu söyleyecek değilim. Çünkü böyle bir şeyi anlayacak olsaydınız zaten yapmazdınız. Ama şimdi sizi uyarıyorum. Tiyatroda, sokakta ya da başka herhangi bir yerde bana yaklaşmak cesaretini gösterecek olursanız suratınıza tokadı yersiniz. Biliyorum, bu yüzden annem bana etmediğini komaz. İşte Veroçka burada gülümsemişti. Ama olsun, bu uğurda başıma gelecek her şeye katlanmaya hazırım.